Ayrım 30. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 424. 3. Mardanyus beni yeni sarayın rıhtımına bağlı yüzer evin iskelesinde kabul etti. Büyük kralın, ordularının ve donanmalarının başkomutanı, solgun, zayıf ve hatta oğlundan daha genç görünüyordu. İki direk arasında gerilmiş bir hamakta yatıyordu. Kayık sallandığı zaman acı daha az oluyor dedi Mardanyus. Ben merdivenden inerek odasına girerken. Cerahatlenmiş bacak çıplak, şişmiş ve siyahlaşmış haldeydi. İki köle sinekleri kovalıyordu. Bir mangalda yanan sandal ağacı çürümüş etinin odayı dolduran kokusunu bastıramıyordu. Çirkin değil mi? Evet dedim ve hemen sadede geldim. Onu kestir. Hayır, iki bacağım olmalı. Fakat bu çürüme nedeniyle ölebilirsin. En kötü kısmı bitti ya da öyle söylüyorlar. Eğer bitmemişse... Mardanyus omuzlarını silkti. Sonra biraz çaba sarf ettiğinden acıyla yüzünü buruşturdu. Etrafımızdan kalabalık bir limanda işitilebilecek alışıldık gürültüler geliyordu. İnsanlar bağırıyor ve halatlar gıcırdıyordu. Yuvarlak Babil kayıkları nehrin akıntısına karşı hareket ederken şaplama sesi çıkarıyordu. Gürültü seni rahatsız etmiyor mu? Mardanyus hayır anlamında başını salladı. Bu hoşuma gidiyor. Gözlerimi kapattığımda hala donanmamla birlikte olduğumu düşünüyorum. Gelecek bahar benimle birlikte denize açılacak mısın? Trakya'ya mı? Sadece yaralanmakla kalmayıp fırtınada donanmasının bir kısmını da kaybettiği bu yerin ismini anarken neden bu kadar patavatsız davrandığımı bilmiyorum. Mardanyus kaşlarını çattı. Evet, Trakya'ya. Şu akrabaların orada isyan halinde. Abdera isyanda olabilir ama Lais'in ailesi değil. Onların hepsi Pers yanlısı. Büyük babanla karşılaştım. Bu kadar zengin olduğunu hiç bilmiyordum. Ne yazık ki onunla hiç karşılaşmadım. Yalnız büyük krala her zaman sadık olduğunu biliyorum. O Yunan. Mardanyus daha geniş bir kavisle sallansın diye hamağın iplerini hızla çekti. Şu Hint hikayeleriyle Xerxes'i neden heyecanlandırıyorsun? Mardanyus beni adeta suçluyordu. O sordu, ben de cevap verdim. Eğer istersen aynı hikayeleri sana da anlatabilirim. Geleceğimiz doğuda. Bunu düşünmenin nedeni doğu sınırında büyümüş olman. Mardanyus kızmıştı. Batının, Avrupa'nın nasıl bir yer olduğunu bilmiyorsun. Gümüş, tahıl ve insan kaynaklarının ne kadar zengin olduğundan da haberin yok. Dara Avrupa'yı fethetmeye çalışmıştı. Hatırlasana, çok kötü bir yenilgiye uğramıştı. Bu ihanet dedi Mardanyus. Büyük kral asla bozguna uğramamıştır. Komutanları da hiç yararlanmayacağı gibi mi? Mardanyus'la her zaman bir eşit olarak konuştum. Onun bundan hoşlandığını sanmıyorum. Fakat o, ben ve Xerxes yıllarca beraber olduğumuzdan bundan şikayetçi olamıyordu. Son olarak Mardanyus bana, benim ona olduğumdan daha düşkündü. Bu insana her zaman avantaj sağlar. Bir orduya hiçbir zaman komutanlık yapamayacağımdan onun için bir tehdit oluşturmuyordum. Ayrıca Xerxes'e verdiğim öğütleri de etkileyebileceğini düşünüyordu. Bu aptalca bir hataydı. Mardanyus yerini değiştirip hamakta ağırlığını başka bir yere verdi. Bacağına bakmamaya çalıştım. Tabii ki başka hiçbir şeye de bakmadım. Hindistan'a girecek orduların başında olmaman için hiçbir sebep yok. Şu sözde doğu politikasına sıkı sıkıya bağlıydım ve bugüne kadar da ondan vazgeçmedim. Fakat Mardanyus batı politikasının tek savunucusuydu. Kolay bir iş de değildi bu. Büyük kral onun Tuna üzerindeki bozgunundan sonra Avrupa'ya olan ilgisini kaybetmişti. Günlerini kuzeydeki kabileler hakkında bilgi toplayarak ve yeni para kazanma yolları üzerinde kafa yorarak geçiriyordu. Genelde Dara, ben şu Hindistan ve Kata hikayeleriyle hayal gücünü ateşleyene kadar daha fazla fetih yapma yönünde gerçek bir arzuya sahip değildi. Mardanyus ve ben bu pis kokan ve sürekli sallanması beni hasta eden odada saatlerce tartıştık. Mardanyus, Dara ile özel olarak görüştüğümü bilmesine rağmen neler konuşulduğunu soracak kadar da zekiydi. Belki de neler konuşulduğunu zaten biliyordu. Pers sarayında pek sır saklanmaz. Babil'e Xerxes ile birlikte geldiğim herkesçe bilinen bir gerçek olmuştu bile. Sonraki Yunan seferine Xerxes'in komuta etmesini istiyorum. Ben ikinci komutan olacağım. Mardanyus'un kurnaz olduğunu düşündüğünü fark edebiliyordum. Atos'la gitmesine izin vermez. Ben ise hiç kurnaz değildim. Mardanyus gülümsedi. Fakat Amesis gitmesini sağlayabilir dedi. Dostumuz üzerinde büyük bir etkisi var. Ben de öyle işittim. Gitmesini istiyor mu? Tabii ki istiyor. Bütün şöhretin benim tarafımdan kazanıldığını görmekten nefret ediyor. onu suçlamıyorum. İşte bu nedenle Avrupa'nın fethi şerefini paylaşmak istiyorum. Tam olarak Avrupa'nın ne kadarını ele geçirmeyi umuyorsun? Bu gerçek bir soruydu. O günlerde Batı ülkelerinin genişliği ve çeşitliliği hakkında bugün olduğundan bile daha az şey biliyorduk. Fenikeli tüccarlar bize Akdeniz'in kuzeyindeki limanlar ya da limana elverişli yerler hakkında yeterince iyi bilgi vermişti. Fakat sık ağaçlıklı ve büyük oranda boş kıtanın iç kısımları şimdi de olduğu gibi bana göre çözülmeye değmeyen bir sır yumağıydı. Prensip itibariyle Atina ve Sparta'yı yerle bir edecek ve sakinlerini milletlere yaptığımız gibi buraya getirecektik. Sonra ben Sicilya'yı işgal edecektim. Burası tüm Pers ülkesini besleyecek ve bizi şu lanet olası arpaya bağlı yaşamaktan kurtaracak kadar çok buğday üretebileceğimiz muazzam bir adadır. Mardanyus yüzünü buruşturdu. Babilleri anlamak istersen sadece arpayı ve de hurma şarabını düşünmen yeter. Bunlara bağlı olarak yaşıyorlar. Onlara bir bak. Oldukça güzel, esmer insanlar. Güzellikten, yakışıklıktan söz etmiyorum. Ben fahişe istemiyorum, asker istiyorum. Burada da bunlardan hiç yok. Kısa bir süre sonra oldu. Saraydaki tüm Yunan kliği odada bize katıldı. Yaşlı Hippias'la kucaklaştık. Bu benim son seferim olacak diye fısıldadı kulağıma. Yaşlı olmasına ve ağzındaki dişler sallanmasına rağmen ata sanki onunla birmiş gibi biniyordu. Dün gece rüyamda annemin beni kollarında tuttuğunu gördüm. Bu her zaman iyiye işarettir. Şimdi kısa süre sonra Athena'ya kurban sunmak üzere Atina'da olacağımdan eminim. Öyle umalım sevgili Tiran dedim nazik bir ifadeyle. Demaratus öyle değildi. Umarım bir sefer olur. Spartalı buna pek de hoş bakmadı. Diğerleri de onu taklit ediyordu adeta. Milo'nun pembemsi yüzü bile gerçekten bir düşman olabileceğim düşüncesiyle üzgün görünüyordu. Mazeret belirtip ayrılmak istediğimde Mardanyus kendisini tekrar görmeye gelmem için ısrar etti. Bir dahaki sefere senin için her kralın gözlerini kamaştıracak türden bir harita edineceğim dedi ve güldü. Yunan suikastçilerin suratları ise asıktı. Rıhtımdan Bel Marduk bulvarının sonuna işaret eden alçak kapıya çıktığımda güneş insanı adeta kavuruyordu. Burada muhafızlarım ve habercim bekliyordu. Onları neredeyse unutmuştum. Yüksek rütbenin zevklerine ve sıkıntılarına hala alışamamıştım. İnsanları çok az tanıdığınız ve onları umursamadığınız Magadha gibi yabancı bir ülkede saygı görmek, yanınızda kılıçları çekilmiş muhafızlar ve kralın gözcüsüne yol verin diye bağıran haberci olduğu halde Babil'in ana bulvarında yürümek ya da atla gitmek büyük bir zevktir. Haberci bağrında yol derhal açılır. İnsanlar sanki kendilerini yakacak bir ateşten kaçar gibi dağılırlar. Saray efradı Babil'deyken şehir çok kalabalıktır. Tapınaklar sadece dini ayinler ve törensel fahişelikle dolu olmakla kalmayıp para değişimi ve borç vermeyle de meşguldür. Bankacılığın Babiller tarafından icat edildiği söylenir. Bu doğru olabilir. Fakat başka yerde de oldukça bağımsız olarak Hintlilerin ve Katayların kendi sistemlerini geliştirdikleri de doğrudur. Dünyanın her bölgesindeki faiz oranlarının genellikle aynı olması beni oldukça şaşırttı. Bununla birlikte bu üç ülke arasında çok az bağlantı vardır. Yürüyerek dar, rüzgarlı ara sokaklardan geçtim. Habercim ve muhafızlarım sayesinde Egibi ve oğullarının iş yerine çok fazla itilip kakılmadan ve tükürükle ısınanmadan ulaştım. Bu kara kafalılar yeterince büyük bir kalabalık kendilerine iyi bir örtü oluşturduğunda Pers efendilerine tükürerek onlardan öç alır. Dünyanın en önemli bankacılık binasının ön yüzü küçük pencereli sedir ağacından düz bir kapının bulunduğu kerpiçten süssüz bir duvardır. Yaklaştığımda kapı açıldı. Yüzleri törensel olarak yaralanmış siyah köleler eğilerek beni küçük bir avluya aldılar. Orada beni ailenin başı olan Şirik isimli güleç yüzlü bir adam karşıladı. Habercim kralın gözcüsünün geldiğini ilan ettiğinde dizlerinin üzerine çöktü. Saygılı biçimde ayağa kalkmasına yardımcı oldum. Sihirik, cana yakın, dikkatli birine benziyordu ve benden hiç de etkilenmiş gibi durmuyordu. Bana uzun, yüksek tavanlı bir oda gösterdi. Duvarları üzerinde kilden binlerce tablet bulunan raflarla kaplanmıştı. Bu kayıtlardan bazıları bir asırdan daha önceye kadar gider dedi. Ailemizin Babil'e ilk defa geldiği günlere kadar diye devam etti ve gülümsedi. Hayır, biz köle değildik. Buraya Kudüs düştükten sonra getirilen Yahudi esirler olduğumuz söylenmektedir. Fazla asla köle olmadık. Biz Babil'e onlar gelmeden çok önce yerleşmiştik. Bize Fan Chi ve Shrik'in Katay'lı hizmetçisi de katıldı. Milyonlarca koyunu, tonlarca arpayı, demir yığınlarını ve şimdiye kadar basılan tüm okçuları temsil eden tabletlerle sarılı yuvarlak bir masaya oturduk. Ne rahip ne de savaşçı olacak şekilde dikkatlice eğitilmemiş olsaydım, bankacılıkta başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Her ne kadar Pers, bir asilin ticareti, hor görme hissini paylaşıyorsam da, onun savaş ve av, aşırı şarap içme tutkusunu taşımıyordum. Bir rahibin dinle ilgili derin bilgisine sahipsem de neyin doğru olduğundan emin değildim. Bir keresinde bilge tanrının sesini işitmiş olsam da şimdi bu ileri yaşımda işitmek ve dinlemenin iki ayrı şey olduğunu itiraf ediyorum. Yaratılış beni şaşırtıyor. Shrik konuya geldi. Katı'ya gidecek bir kervanın giderlerini karşılamaya hazırım. Fan Chi beni çok etkiledi. Komşu Wei prensliğinden gelen meslektaşım da. Shrik sarı asistanına işaret etti. Tek gözü kör, ay taşı gibi soluk yüzlü, çirkin bir yaratıktı bu. Shrik tüm göndermelerinde kesindi. Wei'nin krallık değil prenslik olduğunu biliyordu. İhtiyaç duyduğu, daha doğrusu can attığı bilgiye ulaşabildiği ölçüde her şeyi doğru biliyordu. Dara'yı saymazsak, bu dünyanın ayrıntılarına bu kadar tutkulu ilgi duyan bir başka insanla hiç karşılaşmadım. Tabii ki zorluklar da var, dedi Shrik. Borçluyu savunma konumunda kalmaya zorlayarak. Çok sayıda ama bunlar aşılmaz değil, efendi Shrik. Fan Chi artık Shrik'in garip aksanlı fakat akıcı Persçesini hoş bir şekilde tamamlayan türden bir Persçe öğrenmeye başlıyordu. Shrik Babilliydi ve Babil halkı günümüze kadar Perslerin er ya da geç ya da çekip gideceği ya da Babil'in köklü ve üstün kültürü tarafından asimile edileceği şeklinde hiçbir zaman kabul edilmeyen temele dayanarak Persçe öğrenmekten kaçınmıştır. Bir süre Katay'a giden yolları tartıştık. En güvenlisi Shravasti'den dağ geçitlerini aşarak ilerleyen karayolu olarak görünüyordu. Deniz yolunun çok uzun ve Afganistan'dan doğuya uzanan yolun İskit kabileleri nedeniyle geçilmez olduğuna karar verdik. Biz konuşurken Shrik bir hesap cetvelinin fil dişinden yuvarlak tanelerini o kadar hızlı hareket ettirdi ki sinek kuşunun kanatları gibi bulanık göründüler. Doğal olarak tek bir kervanın hiçbir değeri yok. Shrik bize som altından kadehlerde şarap ikram etti. Bu altın kadehlerin parlak görüntüsü duvarlara dizilen ve ölü bir şehrin yıkık kerpiçlerine benzeyen tozlu tabletleriyle tam bir tezat halindeydi. Yine de bu alımsız fakat bütünüyle canlı tabletler altın kadehlerin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Diyelim ki kervan Lu ya da Wei'ye ulaşsın. Yine diyelim ki ikinci bir kervan değeri bizim gönderdiklerimizden fazla olan mallarla geri dönsün. Birinci kervanın yerine ulaşamaması ihtimali 7'ye 1 ve eğer yerine ulaşırsa dönüş kervanının Babil'e ulaşamaması ihtimali 11'e 1 olsa da bütün bunların olduğunu varsayalım. Sanırım bu ihtimal hesaplarını bir şekilde hesap cetveli üzerinde yapmıştı. Fakat ben kumar oynamaya razıyım. Babil yani Pers ülkesi ile Katay arasında bir yol açmak 5 kuşaktır ailemizin hayali olmuştur. Hint krallıklarıyla bağlarımızı hep canlı tuttuk. Shrik bana döndü. Varanasi'de de iş yaptığımız tüccar bizim değerli bir meslektaşımızdı. Tabii ki o ve ben bu dünyada hiç karşılaşmayacağız. Fakat yılda bir ya da iki defa haberleşebiliyor ve yapabildiğimiz kadar ticaret yapıyoruz. Shrik'in bana önerisini sunması bir saatten daha sürdü. Büyük kralın orta krallık elçisi olarak kervana eşlik edersen bu girişimin başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum. Bildiğin gibi Kataylılar imparatorluklarının hala var olduğu iddiasında bulunuyor. Evet hala var dedi Fan Chi ve de yok. Bu gözlem dedi Shrik, Buda'ya layık. Ganj nehrinin kıyılarından 2000 mil uzaktaki Babilli bir bankerin dudaklarından Buda'nın isminin döküldüğünü işitmek beni oldukça şaşırttı. Shrik'in uğraşmak zorunda olduğu dünya hakkında bilmediği çok az şey vardı. Haddim olmayarak bahar seferinden önce ayrılmanı tavsiye ederim. Bahar seferi olmayacak dedim. Shrik'in yüzünde o yumuşak, gizli gülümseyiş belirdi. Kralın gözcüsünün aksini söyleyemem. Çok mütevazıyım efendim. Sonuç olarak bir mucize eseri, Eretria ve Atina üzerine kara ve denizden birleşik bir saldırı olursa, bu saldırının harcamaları muazzam olacaktır. Böyle bir sefer gerçekleşirse, Egibi ve oğulları bu sefere katkıda bulunmak zorunda kalacaklar ve bundan memnuniyet duyacaklardır. Bunu belirteyim. Fakat bu askeri harcamaların ışığında bugün varlığıyla bizi şereflendiren kralın gözcüsüne, gözcüsü olduğu görkemli hükümdarın kulağına elçilik heyetinin Katay'a Pers donanması Sisam'dan ayrılmadan önce gönderilmesi gerektiğini fısıldamasını tavsiye ediyorum. Bu sene Yunan savaşı olmayacak. Bu konuda oldukça kesin konuşmuştum. Bir saray adamının asla yapmaması gereken bir yanlışı yapmıştım. Büyük kralla olan özel konuşmamı kalabalıkta tekrar etmiştim. Amiral Mardanyus için evet. Şirik beni patavatsızlıktan hemen kurtarmıştı. En sevgili dostu Veliaht Prens, Babil valisi Xerxes. Evet, evet. Bana daha çok esir düşmüş bir Yunan filozofun efendisinin oğluna davrandığı şekilde davranıyordu. Hem uşak ruhlu, hem mağrur, hem nazik, hem de kendini beğenmişti. Evet dedim. Mardanyus'un yanından henüz geldim. Savaş olmayacak. Sefere komut edecek durumda değil. Son kısım çok doğru. Mardanyus büyük kralın ordularına komutanlık edemeyecek. Fakat savaş olacak. Karar alınmıştır. Komuta kademesi bölünecek. Size devlet sırrı söylemiyorum. Zira sır olsaydı Egebi ailesine mensup zavallı şirik bunları nasıl bilebilirdi? Komutanlardan biri Lidya Satrapı'nın oğlu Artafrenes olacak. Diğeri ise Medlidatis. 600 kadırga Sisam'da buluşacak. Sonra Rodos, Naxos, Eritrea ve Atina'ya doğru yelken açacaklar. Fakat siz bütün bunları zaten biliyorsunuz. Büyük kralın meclislerine katılan herkes tarafından bilinen şeyleri anlatmama izin vererek bu zavallı yaşlı adamı aptal durumuna düşürüyorsunuz. Aslında devlet sırlarının bana emanet edildiği görüntüsünü çizmek için elimden geleni yaptım. Doğruyu söylemek gerekirse şaşırıp kalmıştım. Bir bankerin benim bilmediğim şeyleri bilmesini garip karşılamamakla birlikte Mardanyus'un bahar seferi hakkında bir şey bilmediğinden ve Xerxes'in de babasının planlarından haberdar olmadığından emindim. Eğer şirik doğru söylüyorsa o zaman Yunan Kli'yi bilinmeyen nedenlerle büyük kralı batıda yeni bir savaşa girmeye bir defa daha ikna etmişti. Şirik'in kervan ve elçilik heyetiyle birlikte yolculuk etmesi gerektiği fikrine katıldım ve büyük kraldan elçi olarak atanmamı isteyeceğimi söyledim. Fakat planlarımızı yaparken Dara'nın değişkenliğinden başka bir şey düşünemiyordum. Bana Hindistan'ı ele geçireceğine dair söz vermişti. Doğal olarak büyük krallar kölelerine verdikleri sözleri yerine getirmek zorunda değildirler. Yine de Dara'nın kendisini de kabul ettiği gibi Pers İmparatorluğu'nun çıkarı doğruydu. Doğudaydı. Fikrini neden değiştirmiş olabilirdi ki? O günlerde Xerxes Babil'de kılık değiştirerek dolaşmak istiyordu. Bir keldani pelerini giyecek, başta onun tanınmasına sebep olabilecek küt kesimli sakalını gizleyecekti. Karanlıkta kalan yüzüyle nehrin yukarısındaki dağ köylerinden birinden gelmiş, başarısız genç bir tüccara benziyordu. Athos ise onu bu maceralar nedeniyle uyardığı zaman şunu söylerdi. Beni öldüreceklerse öldürürler, olacaksa olur, sonunda oldu da. Gençlik yıllarımızda Xerxes, Athos'a sayesinde hiç kendi başına kalmadı. Her nereye gittiyse muhafızlar hep yakınındaydı. Öyle bile olsa şu seferlerin beni her zaman rahatsız ettiğini söylemeliyim. Neden kendini bu şekilde yıpratıyorsun? Bundan hoşlanıyorum. Her neyse, ne zaman ortadan kaybolacağını hiç kimse önceden bilmediğinden bu pusuya düşme ihtimalini ortadan kaldırıyor değil mi? Xerxes ve ben Şirik'le görüşmemizin ertesi günü kaybolduk. Ulaklarımı ve muhafızlarımı atlatmıştım. Öte yandan Xerxes'in özel muhafızları pazara gelen çiftçiler gibi giyinmişti. Sonra Xerxes halinden oldukça memnun olarak beni tapınak binalarından çok daha üstün tutulan özel kişilerin işlettiği genel evler semtinden geçirdi. İyi bir özel evde güzelce karın doyurmak, müzik dinlemek ve dünyanın her tarafından gelmiş güzel kızlarla eğlenmek mümkündür. Kızlar çoğu zaman çok hoştur ve daima temizdir. Xerxes'in gözde evi İştar Tapınağı'nın arka duvarıyla deve pazarı arasındaki dar sokaktaydı. Eğlence evinin sahibi kim olduğumuzu hiç bilmeyen bir kadındı. Fakat kadın kendisine her zaman iyi para veren ve hiç sorun çıkarmayan kül rengi gözlere sahip genç ve yakışıklı Pers'i yapmacık bir sevgiyle hatırlardı. Kapıda bizi her zamanki şekilde selamladı. Yiğit genç prensler, karanlık bir odadaki güneş gibisiniz. Girin, girin. Oldukça tuhaf biçimde eski Babil Sarayı'nın dilini konuşuyordu. İddiasına bakılırsa çocukluğunu Nabonidus'un cariyesi olarak sarayda geçirmişti. Fakat semtteki diğer ev sahipleri onun cariye değil, aşçı olduğu konusunda bizi temin ettiler. Babillerin kini, eğer hedefsiz değilseniz her zaman incelikli ve her zaman gülünçtür. Şimdiye kadar, dedi yaşlı bir rakip, şu yaşlı budala bir zamanlar Babil kraliçesi olduğuna gerçekten inanmakta. Fakat sarayda kepazenin de kepazesiydi. Sizin gibi güzel delikanlıların onun yerine neden gittiğini hala anlamış değilim. Her türlü hastalık vardır orada. Ayrıca o bir harem ağasıdır. Bilmiyor muydunuz? Peki küçük sakalı dikkatinizi çekmedi mi? Her zaman olduğu gibi parayı peşin ödedik. Bu Xerxes'in hoşuna gidiyordu. Sıradan bir insanmış gibi görünmemeye bayılıyordu. Her zaman olduğu gibi ikimizin parasını da ben ödedim. Veliaht Prens para kesesi taşıyamaz. Sonra evin üstündeki büyük bir odaya götürüldük. Orada alçak bir sedir üzerinde yan yana uzandık. Ev sahibimiz Xerxes'in Hellebore şarabını tercih ettiğini hatırlayarak bize bir düzine testi gönderdi. Her bir testi farklı bir kız tarafından getiriliyordu. Bu bize evde bulunan kızları göstermenin hoş bir yoluydu. Bir başka odada Frigya müziği çalıyordu. Son kız son şarap testini yere koyup çıktıktan sonra Xerxes'e şiriki ziyaretimden söz ettim. Xerxes elinde kadeh bir yastığa yaslandı. Gözlerini kapattı ve kendi kendine mırıldandı. Hayır. Büyük kral sana söylemedi mi diye sordum. Oda sıcaktı ve buhur kokusu şarap da dahil her şeye sinmişti. İnsanların bu iç bayıltıcı kokuya neden bu kadar düşkün olduğunu anlayamıyorum. Belki de çok nadir bulunduğu için böyledir. Arabistan satrapı büyük krala haraç olarak yılda 60 bin libreden fazla buhur göndermektedir. Babam bana hiçbir şey söylemez. Binalardan konuşuruz. Xerxes, Babil satraplığını anlatmak için eliyle geniş bir yay çizdi havada. Buranın benim yönetim tarzımın aksine nasıl yönetilmesi gerektiğinden söz ederiz. Benim yönetim tarzımı yanlış bulur. Xerxes iç çekti. Tehlike Datis değil, fakat kuzenim Artafrenes. Sesi kayboldu gitti. Umarım babasının askeri dehasını miras almıştır. Sart, yaşlı adamın tedbirsizliği nedeniyle yakıldığında oradaydım. Gobiras savaşta hiçbir zaman iyi olmadı ki oğulları olsun. Xerxes'in yüzünde aniden ona haberleri vermeye başladığımdan beri ilk defa bir gülümseme belirdi. En azından Mardanyus komutanı olmayacak. Xerxes ellerini şaklattı, kapının ağzında bir kız belirdi. Lidya müziği ve Lidya yemekleri istiyorum dedi kıza. Her iki isteğimiz de aynı anda yerine getirilemezdi hiçbir zaman. Yemek üstüne yemek getirilirken 12 telli arpla melodi üstüne melodi çalındı. Yemekler arasında da konuşma fırsatı buluyorduk. Elimden geleni yaptım dedi. Dara'ya gelecek bahar doğuya gitmemiz gerektiğini söyledim. Xerxes elini ballı oğlak eti ve çam fıstığı dolu bir kaba daldırdı. Ne söyledi? Bana katıldı. Evet, doğuya gitmeliyiz dedi. Bu onun tarzı tabii ki. Öyle söyledi ya da öyle söylediğini düşünmemi sağladı. Fakat garip bir şey, ona söylediğimden gerçekten etkilenmişti. Peki ama neden? Neden öyle olduğunu bilmiyorum. Hem de hiç bilmiyorum. Hiç şüphesiz saraydaki Yunanlar onu etkilemekteler. Özellikle de Hippias. Babamın üzerinde de belli bir etkisi var. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Fakat yaşlı adam her seferinde Athena ve Poseidon adına bir kere daha Akropolis'te kurban sunacağıma yemin ediyorum diyor. Xerxes Hippias'ın yankılı sesini mükemmel bir şekilde taklit etti. Sesinde yaşlı bir adamda yeni yeni başlayan ses titremesi de vardı. Dara gözyaşlarına boğuluyor ve ona yardım edeceğine dair yeminler ediyor. Sparta kralına ne diyorsun? Annene sor. Xerxes'in yüzü ekşidi. Onunla hiçbir ilişkim yok. Sanırım onu tekrar iktidara taşımak istiyor. Başka? İyi bir asker sayılıyor. Umarım Lais ona ara sıra banyo yapmayı öğretir. Lais ve ben tartıştık. Yunanlar hakkında mı? Evet anlamında başımı salladım. Ayrıca sen ve Mardanyus hakkında. Xerxes bir dirseğin üzerinde doğruldu. Beni o kadar yakınına çekti ki yüzümün yan tarafı yumuşak kıvrımlı sakalına dayandı. Ayrıca elbiselerindeki sandal ağacı kokusunu duyabiliyor ve kulağıma Mardanyus'u zehirliyor mu diye fısıldarken dudaklarının sıcaklığını hissedebiliyordum. Geri çekildim ve hayır dedim normal bir ses tonuyla. Kızın onu sevdiğini hiç sanmıyorum. Fakat bana sevdiğini söyledi. Onun için çıldırıyormuş. Ve gün aşırı kadehini bir damla koyuyormuş. Oyunumuz Xerxes'in hoşuna gitmişti. Sanırım kız belli kişilerin ona aşık olduğunu sanmalarını istiyor. Xerxes başını salladı. Anlıyorum, öyle bile olsa. İki Hintli dansözün dansı çok hoşuma gitti. Taksilalı bu ikizlere kendi dillerinde seslendiğimde çok şaşırdılar. Onlardan ünlü Hint çengisi dansını yapmalarını istedim. Buna mecbur kaldılar. Xerxes göbeklerinin bir o yana bir bu yana hareket etmesinden çok etkilenmişti. Danslar arasındaki molalarda bana tahtın varisliğinden henüz tam anlamıyla emin olmadığını söyledi. Tahta geçmemen için hiçbir neden yok. Bu sebepsiz korkulardan artık sıkıldığımı itiraf etmeliyim. Xerxes birkaç yıldır Veliaht Prens'ti ve hiçbir rakibi yoktu. Gobiras hala torunun tahta geçmesini istiyor. Xerxes endişelerinden kurtulamıyordu. Ayrıca Artabazenes bir zamanlar Veliaht Prens olduğunu da asla unutmadı. Bunu neredeyse unutmuş olduğumu itiraf etmeliyim. Dara, aniden kuzeybatı sınırı hareket edeceğini ilan ettiğinde saray Ekbatana'daydı. Pers aslında Med geleneği hükümdar ülkeyi terk ettiğinde bir varis tayin edilmesini gerektirdiğinden en büyük oğlu Artabazenes'i seçti. Bir zamanlar Xerxes ve ben 13 ya da 14 yaşındayken Lais bana kralın bildirisine Xerxes'in nasıl tepki verdiğini sorana kadar bu konuda hiçbir şey düşünmemiştim. Hiç tepki vermediğini söylediğimde hayır anlamında başını salladı. Yıllar sonra Xerxes korkusunu saklamanın kendisi için çok zor olduğunu itiraf etti. Eğer Dara sınır boyundan geri gelmeseydi Artabazenes büyük kral olacaktı ve Atossa'nın bütün oğulları idam edilecekti. Xerxes testi testi şarap içmeyi bitirdikten sonra kardeşi Ariamenes'ten potansiyel bir tehdit olarak söz etti. Ariamenes ayrıca isyana çok eğilimli bir yer olan Baktra satrapıydı. Casusların bana benim yerimi almayı planladığını söylüyorlar. Nasıl? Zehir, isyan, bilmiyorum. Atossa bu oğlu hakkında ne düşünüyor? Beni uyaran Atossa oldu. Xerxes şaşkınlıkla başını salladı. Biliyorsun öz ve üvey kardeşlerim arasında tek sevdiğim beni öldürmeyi planlayan Ariamenes'ti. Tabii önce sen onu öldürmezsen. Xerxes evet der gibi başını salladı. Ne yazık ki Baktra çok uzak. İşte bu neden nedir ki? Elini omzuma attı. Kataya Baktra üzerinden uzanan kuzey yolunu takip etmeni ummuştum. Xerxes gözlerini bir kedininki gibi yavaşça kırpıştırdı. Adeta buz kesilmiştim. Bu çok korkunç bir tertipti. Kendi başkentinde Baktra satrapını nasıl öldüreceğimi umutsuzca merak ediyordum. Henüz bu görev sana verilmiş değil. Fakat bir gün kayınbiraderine duyduğun sevgiyi göstermek zorunda kalabileceğini aklından çıkarma. Şarabın verdiği bulanıklığın ardından boş boş ona baktım. O da aynı sis perdesinin arkasından bakıyordu. Sonra beni kucakladı. Sevinçten uçuyordu. Bunu yasa yapıcılarla tartıştım ve ben kazandım. Yılbaşı günü kız kardeşimle evleneceksin. Buna layık değilim dedim. Bu beklenen bir karşılıktı. Fakat bir defa daha böyle söylemenin uygun olacağını düşündüm. Ben kimdim ki büyük kralın kızlarından biriyle evlenecektim. Daha fazlasını da söyledim. Fakat Xerxes tereddütlerimi önemsemedi. Seni ailemize katmalıyız. En azından ben öyle istiyorum. Atossa buna çok memnun olacak. Büyük kral ne diyor? Başlangıçta bu fikir pek hoşuna gitmedi. Fakat sonra Zerdüş'ten ve bütün mecusilerden daha çok değer verdiği büyük babanın takipçileriyle birlikte olmaktan ne kadar hayal kırıklığına uğradığından söz etmeye başladı. Karşılıksız bir şey almak istediği zaman verdiği tumturaklı ve sıkıcı söylevi bilirsin. Her neyse sözünü bitirene kadar büyük Cyrus'un kanıyla kutsal Zerdüş'tinkini karıştırmak amacıyla kızlarından biriyle evlenmen fikrinin kendisinin olduğuna kanaat getirmişti. Kanımı yani, çünkü onun Cyrus'la seninki kadar bağı yok. Genel evde geçirdiğimiz günün geri kalan kısmı bir sis perdesinden ibaret. Hintli ikizleri kısak sesle paylaştığımı hatırlıyorum. Kustuğumu, ev sahibimizin bana ağrımaya başlayan kafamı iyi eden bir sıvı verdiğini hatırlıyorum. Güneş batarken kısak sesle birlikte itip kakışan kalabalığın arasından yeni saraya doğru yola çıktık. Ziguratın dibinde hangi kız kardeşine evleneceğim diye sordum. Kiminle evlenecektin? Dur bakayım. Xerxes durdu. Derin derin düşündü. Sonra başını iki yana salladı. Hatırlamıyorum. 5 tanesinden sadece ikisiyle karşılaştım. Her neyse Atossa evleneceğin kızın en iyisi olduğunu söylüyor. Neden Lais'e sormuyorsun? O haremi gayet iyi bilir. Onunla artık konuşmuyorum. O zaman Atossa'ya sor ya da sadece bekle ve gör. Xerxes pişkin pişkin sırıttı. Zaten ne fark eder ki? Bir Alkmaon'la evleniyorsun. Bu dünyadaki en önemli şeylerden birisi. 30. ayrımın sonu, sayfa 441.